Merhaba, ben Bahar. Yazarıyla Konuşanlar Kitap Kulübü tarafından hazırlanan Ne Okuyorsun Bu Aralar podcast serimiz başlıyor. Bu podcast serisinde her bölüm farklı bir konukla bazen oradan, bazen buradan ama çokça kitaplardan konuşacağız. Hadi o zaman, hazırsak başlayalım mı? Bu bölüm konuğum, ilk öykü kitabı Dar Vakitler ile Kenan Doğan. Kenan hoş geldin.
Hoş bulduk Bahar. Çok teşekkür ederim programına beni konuk ettiğin için, davet ettiğin için.
Biz teşekkür ederiz katıldığın için. Ne okuyorsun bu aralar?
Ne okuyorum bu aralar? Okumaktan çok bu aralar çokça dinliyorum. Sesli kitap dinliyorum. Özellikle İstanbul'da ofise gitmem gerektiğinde haftanın 3 günü ofise gidiyorum ve yolda İstanbul'u bilenler için söyleyeyim. Anadolu yakasında oturuyorum. Avrupa yakasında ofisim var. Ve her gün yaklaşık 3 saate yakın trafikte zaman geçiriyorum ne yazık ki. Ve o zamanı değerlendirmek için uzunca bir süredir ben aslında sesli kitap bağımlısı oldum diyeceğim. Çok güzel bir bağımlılık ama. Yolda bol bol kitaplar bitiriyorum. Bu aralarda Nermin Yıldırım'ın Bavula Sığmayan kitabını okuyorum.
Sesli kitap bu bizim podcast'te hep bir anılıyor. Herkes bir mutlaka okusa da yandan şunu da dinliyorum diye mutlaka söylüyor. Ama sen doğru söylüyorsun, İstanbul'da olanlar için zaten ekstra bir nimet gibi oluyor herhalde artık trafikte geçen vakti değerlendirmek açısından.
Kesinlikle, yani ilk zamanlar alışmakta çok zorlandım. Çünkü böyle elinde tutmak, o kitabın kokusunu hissetmek, onu elinde tutup o kokuyu hissederken o cümleleri gözünle takip edip okumak başka bir şey. Ve okurken istediğin yerde durup düşünmek. Bütün bunların hepsi bambaşka. Ama alıştıktan sonra gerçekten yolda trafiktesiniz. Akmayan bir trafiğin içerisinde yapacak hiçbir şeyiniz yok. Radyo dinlemek, müzik dinlemek veya sesli kitap dinlemek dışında. Ben de o arada gerçekten sesli kitap nasıl dinleniri çözdüm kendi içimde. Ve şu anda inanılmaz konsantre olarak hiçbir şeyi, hiçbir detayı atlamadan çok iyi bir şekilde kitap dinliyorum ve çok mutluyum. Hayatıma bir yenilik kattım ve sayesinde gerçekten birçok kitabı bitirdim. Yani her hafta neredeyse bir kitap rahatlıkla bitiyor diyebilirim.
Okuyamadığımız zamanlarda bir de bu bize moral oluyor. Ben bu aralar hiç okuyamıyorum mesela ama dinliyorum. En azından evet. Diyorum ki bir kitapla temasım var. Çok güzel oluyor. Keyifli dinlemeler. Kesinlikle. O zaman sana da bu aralarda.
Çok teşekkür ederim.
İlk öykü kitabın Dar Vakitler geçtiğimiz Aralık ayında yayınlandı. Kitabı konuşacağız. Ama öncesinde sana şunu sormak istiyorum. Ne tarz kitaplar okursun genelde? Sen de öyküyü romana tercih edenlerden misindir?
Aslında kitapları ayırmam, öyle söyleyeyim. Ama tabii ki ben bir öykücüyüm diyebilirim. Her anlamda öyküyü çok seviyorum. Öyküler hayatımın öyle bir yerine geldi oturdu ki sonra bahsederiz yine. Hem yaşam öyküleri, hem yaşanan öyküler. Hayatta böyle hep yaşadığımız anlar var. O anlar birleşiyor ve çeşitli öyküler oluyor. Ben o öykülerin büyülü dünyasına kapıldım ve gidiyorum. Ve gerçekten öyküler benim gibi sabırsız, çabuk sıkılan insanlar için de bambaşka bir dünya. Ben öykülerin dünyasında olmaktan çok mutluyum ve iyi bir öykü okuruyum, öykü severim diyebilirim.
Biraz önce söyledin, sen yıllardır Açık Radyo'da Kentin Gizli Öyküleri programını yapıyorsun zaten. Ve bu programda da gerçek yaşamdan insan öykülerini bizzat o kişilerle konuşarak aktarıyorsun. Ayrıca bir de geçtiğimiz Aralık ayında yine Kafka Okur'da da yazmaya başladın. Yine bu yaşam öykülerini bu defa yazıya döküyorsun. Biraz bize bahseder misin bunlardan? Nasıl oldu bu programın ve yazıların doğuşu?
Tabii aslında doğuşunu birazcık sen de biliyorsun. Çünkü ikimiz de sivil toplumda gönüllülük yaptığımız yıllar var. Yollarımızın kesiştiği yıllar var. Birazcık o yıllara dayanıyor bu hikaye. Ben çok erken yaşta şanslıydım. Sivil toplumda çalıştım. Sivil toplumda çalıştım derken önceleri gönüllü olarak, uzunca bir süre gönüllü olarak, sonra bir sivil toplum profesyonel olarak sivil toplum örgütlerinde çalıştım. Ve bu esnada gerçekten Anadolu'yu karış karış gezme fırsatı yakaladım. Projeler için, saha çalışmaları için ve Türkiye'nin son 5 ilim kaldı. 81 ilin 76 tanesini bir şekilde görme şansına sahip oldum. Her gittiğim ilde de gerçekten o ilin sokaklarında kaybolmayı, gidip esnafıyla sohbet etmeyi, insanlarıyla tanışmayı, yeni yerler görmeyi, yeni insanlar tanımayı çok seviyorum ve beni çok heyecanlandırıyor. O keşfetme duygusu inanılmaz bir duygu. Bunları yaparken gerçekten Anadolu'da öyle öyküler karşıma çıktı ki baktığınızda televizyondan gördüğünüz insanlar değil onlar. Yani hayat hikayeleri kitabı olmamış, filmi olmamış insanlar veya ünlü demediğimiz, bilmediğimiz, tanımadığımız insanlar. Ama öyle hikayeler anlatıyorlar, öyle yaşam öyküleri anlatıyorlar ki ben diyorum ki bu öyküleri birilerinin bilmesi lazım. Bir yerlerde bu öykülerin kayıt altında olması lazım. Çünkü inanılmaz bir deneyim, muhteşem bir deneyim ve bu başka insanlarla da paylaşılmalı diye gerçekten böyle yıllarca o öyküleri biriktirdim. İşte Mardin'de Ebru Hanım'ın öyküsü var dedim, ondan dinlediğim öyküyü sakladım. İşte Gümüşhane'de şu öykü var dedim, Hakkari'de bu öykü var dedim, Ankara'da işte gittim tanıştığım insanların öykülerini aldım. Böyle günün birinde bu öyküler birikmeye başladı. Üniversitedeyken ben aslında radyo programı yapmaya başlamıştım. Radyoculukla tanışmam birazcık üniversite yıllarına dayanıyor. Üniversitenin radyosunda çalışmıştım. Sonrasında 2013 yılında 10 sene önce de yine Açık Radyo'yla yolumuz kesişti ve o zamanlar çalıştığım Tema Vakfı ile beraber Yeşil Dalga diye bir çevre programı yapıyorduk. 2016 yılında biz o çevre programını sonlandırdık. Program biterken ben radyoyu çok sevdiğim için acaba dedim devam mı etsem? Sonra dediler ki program fikrin var mı? Var aslında dedim. Bu yaşam öyküleri var. Yıllarca biriktirdiğim ve bunları anlatmak istiyorum. Sıradan insan öyküleri ama ilginç yaşam öyküleri ve başkalarına ilham olabilecek yaşam öyküleri. Bunları paylaşmamız lazım dedim. İlk başta birazcık anlamadılar. Nasıl yani dram mı anlatacaksın, ne anlatacaksın? Birazcık bize demo yapar mısın dediler. Ben bir demo kaydı aldım bir program. Ve sonrasında o yolculuk başladı. Bugüne kadar herhalde 200'den fazla konuk ağırlamışımdır kentin gizli öykülerinde. Ve tamamen gerçekten hani sokağımızdan, kentimizden, şehrimizin içinden insanların yaşam öykülerini paylaşıyoruz. Ama arkasında dünyalar barındırıyor öyküler. Ve o öyküler o kadar beni heyecanlandırıyor ki her defasında yeni bir yaşam öyküsünü dinlediğimde daha fazla insana duyurmak için kendimi böyle motive etmeye çalışıyorum. Aralık ayında da senin söylediğin gibi Kafka Okur'la yollarımız kesişti ve Kafka Okur dergisinde radyo programına daha önce konuk aldığım kişilerin yaşam öykülerini şimdi yazmaya başladım. İstiyorum ki hem sesleriyle onlar sonsuz olsunlar, ölümsüz olsunlar, kalsın o hikayeler. Hem de benim kalemimden nacizane dökülsün kelimelere, cümlelere olabildiğince anlatmaya, aktarmaya çalışayım. Bu yaşam öyküleri bir gün bir yerlerde birilerine dokunur, belki ilham verir, belki bir yerde o kırılma anına eşlik eder diye umuyorum. Uzun anlattım biraz.
Çok güzel anlattın. Biraz önce dedin sen, biz seninle Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'ndan tanışıyoruz. Yaklaşık 20 yıllık da bir mazimiz var bu
Evet.
tanışıklığın.
Ne
Yaşlarımız
mutlu.
ortaya çıkacak şimdi.
O zamanlar
Evet, çok
çocuktuk.
gerçekten.
Tek evde çocuktuk o zamanlar.
Çocuk. Sen sonradan gönüllülüğe ilave bir de profesyonel olarak da devam ettin. Hem TEGEV'de hem
Evet.
farklı sivil toplum kuruluşlarında. Bahsettiğin gibi böyle her birisi aslında sivil toplum kuruluşunda olunca bir hikaye barın. Her insan bir hikaye barındırıyor. Yani biz kısacık mesela TEGEV'de 2004 yılında biz Van'a gitmiştik. Van Eğitim Parkı'na. O zaman rotasyon gönüllülük diye bir şey vardı, hatırlarsın belki.
Anadolu Yaz
Van'da biz
Gönüllüsü diyorduk
rotasyon.
projeye.
Evet, o proje. Biz Van'da işte Van Eğitim Parkı'nda 3 haftalık bir gönüllülüğümüz vardı. O bile benim hayatımdaki çok kıymetli 3 haftalardan birisidir. Hiç unutamam. Yani inanılmaz bir tecrübeydi. Ki bu bende bir tane, sende sürekli olan bir şey. O yüzden bu kadar hikaye birikmesi, ben katkısı var mı bu sivil toplumun diyecektim ki zaten fazla fazla varmış sende bunun
Kesinlikle.
katkısı. Peki şunu sorayım o zaman sana. Bu hikayeleri tanıştığında, kişilerle hikayeleri bulduğunda mı not ediyorsun? Yoksa hani bunları aklının bir kenarına yazıp daha sonra mı öyküye çeviriyorsun? Biraz o zaman yazma rutininden bahsedelim. Nasıl yazıyorsun?
Tabii kentin gizli öykülerinde yazdığım öyküler şu anda aslında geriye dönüp bakıp radyo programı kayıtlarından bu sayıda o sayının temasına uygun olarak neyi yazsam, neyi hangi yaşam öyküsü örtüşür dediğim elimde şu an bir hazine var aslında radyo programı kayıtları. Dolayısıyla yazma açısından, yazma rutini olarak radyo programı kayıtlarına dönüp bakıp oradan hatırladım. Aa, böyle bir konum vardı, böyle bir hikaye vardı. Bunu yazmalıyım dediğim hikayeleri yazıyorum. Burada işim birazcık daha kolay. Radyo programı yaparken ama bir yere not almıyordum. O insanlar hep aklımda diyordum. O hazine tabii ki bitti bir gün. Zaten 24 program çıkarmaya, bir yayın dönemi 24 programlık bir yayın dönemi oluyor. Ve 24 program çıkabilir mi diye sormuşlardı. 24 tane konuk bulabilir misin bize böyle bahsettiğin gibi. Ben bulurum diye düşünüyorum. Çünkü saydım baktım 22-23 kişi var. Dedim bir kişi de en sonunda olmazsa kendim anlatırım öykümü yani o kadar sıkışırsam. 24 konuk bulabilir miyim dediğim noktada bugün dediğim gibi 200'ü geçti herhalde konuk sayısı ve o bir yıl diye hani bir yayın dönemi diye başlayan program işte 2016-2023'teyiz ya 7 yıldır devam ediyor. Gerçekten senin de söylediğin gibi her insan bir öykü. Her insanın yaşam öyküsünün bambaşka yönü var. Tabii ki konuk aldığım hani yaşam öyküsünde ufak da olsa bir enteresanlık olmayan, bir farklılık olmayan kişiler değil. Yani anlattığında dinleyici dinlediğinde şimdi biz bunu niye dinledik diyen bir yayın olmuyor. Dolayısıyla herkeste de muhakkak bir farklılık bambaşka yaptığı bir şeyler oluyor. Dolayısıyla hani yazmaya dönersem tekrar radyo programından yazarken de ona dikkat etmeye çalışıyorum. O konukların hayatlarındaki başka hayatlara dokunabilecek noktaları birazcık gün yüzüne çıkarmaya çalışıyorum. Onların cesaretlerini, onların o vazgeçmemelerini, yeniden denemelerini, hep o ısrarla içlerindeki tutkunun peşinden gitmelerini. Yani çünkü gerçekten o öykülere dönüp baktığımda ortak noktası nedir diye sorarsan yazdığım ve programda ağırladığım insan yaşam öykülerinin ortak noktaları vazgeçmemişler bir. İkincisi de gerçekten içlerindeki tutkuyu bulmuşlar. Onları mutlu eden şeyi bulmuşlar. Ve gözleri ne parayı ne geleceği hiçbir şeyi düşünmeden gözlerini karartıp ilerlemişler kendi yollarında. Arkalarından para da gelmiş, her türlü imkan da gelmiş. Yeter ki o tutku bulunsun, o tutku bulunca gidiyor. Ben kendi öyküme bakarsam da ben de o tutkumu galiba arıyorum yıllardır. İşte öykü anlatıcılığı, insanların hayat öyküleriyle başlayan, bugün Dar Vakitler kitabı ile beraber bambaşka öykülere evrilen bir süreç. Kafka Okur'da kendi gizli öykülerini yazıyorum ama Dar Vakitler'de yazdığım insan öyküleri, insan yaşam öyküleri değil. Orada farklı öyküler var.
O zaman gelelim biraz dar vakitlere. Şimdi o da Aralık 2022'de. Aralık senin için güzel bir ay olmuş geçen yıl Aralık.
Evet.
Aralık 22'de okuruyla buluştu. Öncelikle yolu açık, okuru bol olsun diliyorum kitabın.
Çok teşekkür ederim.
Kitabın arka kapak yazısında da Mahir Ünsal Eriş'in adını görüyoruz biz. Mahir Ünsal Eriş'i neden anıyorum? Kendisi bizim kitap kulübünün kıymetlilerindendir. Kıymetli yazarlarından biridir. Çok seveni çok bizim kulüpte de. Ben de onun öykü dilini çok severim Mahir Ünsal Eriş'in. Bir de onun öykülerinde biraz memleketçilik vardır ya, hani o böyle Kuzey Ege'yi çok güzel anlatır, yani muhteşem anlatır. Ben de biliyorsun Burhaniyeli olarak hani
Evet.
beni derinden etkiler. Ben kendimi aslım benim Burhaniyeli değil ama Burhaniyeli olarak tanıtmaktan çok mutluyum. Çünkü yıllarım artık orada geçtiği için böyle Kuzey Ege benim biraz böyle yumuşak karnım ve hassas nokta. Sen de artık İstanbul'da yaşıyorsun. Biraz önce söyledin ama aslında bir Ankaralısın sen de.
Evet.
Ve hikayelerde bu kitabındaki öykülerde de biz zaten Ankara'yı okuyoruz senden. Ben şimdi senin kitabını okumak için elime aldım. İlk öyküyü açtım. Ankara okuyacağım diyerek aldım elime. İlk öyküyü açtım ve meğer kahramanımız Burhaniyeliymiş. Ve hatta bir yerde diyor ki Burhaniye otobüslerinin saatini takip ediyorum ben Ankara'da diyor. Ben zaten Ankara'ya zor alışmış bir insanım. Hatta hala alışamamış bir insanım. Böyle öyküleri okuyunca gerçekten çok etkileniyorum. Şaka bir yana Kenan, yazmak senin hayatında hep var mı? Bu öyküler, dar vakitlerdeki öyküler, bu kitap fikri nasıl ortaya çıktı? Mahir Ünsal Eriş'le yollarınız nasıl kesişti? Ve tabii şunu da sorayım, artık bu kadar konusunu yapmışken Ankara'yı özlüyor musun İstanbul'da?
Onu sondan başlayayım. Ankara hep bir özlem. Ankara özlemi bitmez. İnsanlar bana hani kendinizi tanıtır mısınız dediklerinde ben genelde hep şöyle tanıtıyorum. Ben Kenan Doğan, Ankara aşığı bir Ankaralıyım. Gerçekten de öyle. Ben Ankara'yı çok seviyorum. Doğduğum, büyüdüğüm, ilk yarımın kabuk bağladığı şehir. Dolayısıyla Benim için hayatla tanışmamın zemini Ankara. Ve böyle şey değil, hani ne diyeyim, bir memleketçilik yapma kaygısıyla da değil. Ankara'da yaşadığım yıllarımı çok seviyorum. Zor yıllardı ki o yıllar 90'lı yıllar, hatırladığım çocukluğuma dair yıllar. Gerçekten 90'lı yılların Ankara'sı zor ama bir o kadar doğal, bir o kadar gerçek, bir o kadar içten yıllardı. O mahallenin çocuğu olduğunu hissettiğim, sadece bir evin, bir ailenin değil, tüm mahallenin çocuğuyduk biz. Hangi kapıyı çalsak arkası bizim evimizdi. Ve
Ne
mahalledeki
kadar
herkes bizim
kıymetli
evi,
zamanlardı.
kesinlikle mahalledeki herkes bizim ebeveynimiz gibiydi. Ve herkes birbirini tanırdı. O bahçelerde oynayan, yollarda oynayan, akşama kadar bisikletin üstünden inmeyen bir çocukluk yaşadım. Bugün bakıyorum, gerçekten yokluklarla ve zorluklarla yaşanmış bir çocukluk. Ankara'nın zaten kenar mahallelerinin bir tanesinde büyüdüm ben. Ama o kadar özel duygular, hislerle yaşamışız ve büyümüşüm ki bu kitap birazcık onların birleşmesi gibi oldu. Yazmak da aslında o yıllara dayanıyor. Ben daha çocukken ortaokula başladığım yıllardı. Ortaokulun ilk yılıydı. Türkçe öğretmenim. Geçtiğimiz günlerde Ankara'ya geldim. Kendisiyle beraber oturduk ve kitabımı imzalayıp kendisine de verdim. Buradan ismini de alayım. Hacer Yüksel öğretmenim. Dolayısıyla öğretmenim bana sen bir şeyler yazıyor musun dedi. Ben de evet şiir yazıyorum dedim. O zaman ben okuyayım getirsene dedi. Ben öyle küçük küçük karalıyordum ama şimdi öğretmene gösterecek boyutta değildi. Gideyim bari hani öğretmenime gösterecek güzel şeyler yazayım diye. O gece gidip şiir yazdım. İlk gerçekçi şiir belki. Ertesi gün götürdüm. Gerçekten sen mi yazdın dedi ve inanılmaz beni yüreklendirdi. O başlayan yazma tutkusu hayatım boyunca hep devam etti. Ortaokul, lisede ne kadar edebiyat yarışması varsa hepsinde varım. Hepsinden bir şekilde derece alıyorum, çabalıyorum. Üniversite yılları öyle. Ama hep bunları benim kitap olsun diye yazmıyordum. Bir yerlere yazıyordum. En son işte sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla ben sosyal medyada çektiğim güzel fotoğrafların altına bir şeyler yazıyordum. Ama herkes de ya bir kitap yazsana. Madem bu kadar yazmayı seviyorsun, hani güzel de yazıyorsun, yazdıklarını da beğeniyoruz, kitap yazsana diyorlardı. Ben öykülerle bu kadar iç içe olunca, öyküleri sevince ve iyi öykü yazan Mahir Ünsal Eriş gibi güzel insanların kitaplarını okudukça ben dedim ki ya ben acaba o çok sevdiğim 90'lı yılların Ankara'sına dair öyküler mi yazsam? Böyle ilk öykü kendiliğinden çıktı aslında. Yazarken fark ettim ya evet ben bunu yazıyorum diye. Bu arada Ankara'ya dair, 90'lara dair öyküler olsun diye de başlamadım. Ben yazdım yazdım böyle öyküleri. Bir dosya olacak kadar birikti. Sonra bir arkadaşım dedi ki bunları bir dosyaya çevirsene. Hani bir yerleri gösterelim, birilerine gösterelim. Sonra yolumuz çok güzel bir insanla karşılaştı. O aldı, baktı ve dedi ki ya dedi farkında mısın dedi. Üç tane hikaye dışında yazdıkların hepsi Ankara'da geçiyor. Ve hemen hemen yakın dönemler. Sen bu kitaptan bu üç öyküyü çıkar, yeni üç tane Ankara öyküsü yaz ve bu kitap Ankara öyküleri olsun dedi. Ben o ana kadar fark etmemiştim. Aslında hep Ankara'yı yazmışım. Yani o kadar sevmişim ve özlemişim ki yazmışım ama
İçinden
farkında
öyle
değilim.
gelmiş.
Kesinlikle içimden öyle gelmiş. Ve döndüm ben işte öyküleri, yeni öyküler yazdım Ankara'ya dair. Ve sonunda hepsi bir arada dar vakitlerde birleşti. Dar vakitler dediğiniz gibi bir öykü kitabı. İçerisinde bir tane sadece tamamen gerçek bir öykü var. Diğerleri senin de az önce bahsettiğin öykü kurmaca. O Burhaniye'nin öyküsü de şudur. O dönemde o öyküyü yazdığım o dönemde Burhaniye'ye gidiyordum. Karakteri bir yerden Ankara'ya getirmem gerekiyordu. Ben de bari Burhaniye'den Ankara'ya gelmiş olsun diye hayal edip yazdım ve kitaptaki o öyküdeki kahramanımız bir kadın. Burhaniye'den Ankara'ya gelmiş, Ankara'ya alışmaya
Evet.
çalışan bir kadın. Tam da baharla örtüşmüş aslında farkına varmadan. Bu da ne hoş bir tesadüf olmuş. Gerçekten seni yazmışız bahar orada farkına
Çok
varmadan.
güzeldi.
Kesinlikle. Dolayısıyla da dediğim gibi diğerleri gerçek yaşamdan ilham alan, yani birinde karakter gerçek, karakter özellikleri gerçek birisi vardır ama onun başına gelenler öyle değildir. Birinde olayın başladığı öykü gerçekten esinlenir ama olaylar öyle gelişmez. Öyle öyle farklı öyküler var içerisinde. Dolayısıyla Aralık ayının son günlerinde, yılın da son günlerinde tam 30 Aralık'ta kitap yayınlandı ve hayatımdaki en büyük mutluluklardan bir tanesi yayınlandığı hafta ilk baskısı bitti. İkinci baskıyı yaptı. Şu an ikinci baskı çok az kaldı. Umarım yol daha açık
Süper.
olacak, gidecek diye umuyorum. Tabii ki yaşadığımız üzücü deprem nedeniyle hayat durdu, bildiğiniz üzere.
Evet,
Birçok
maalesef.
planladığımız tanıtım etkinlikleri, imza günlerine ne yazık ki biz de ara verdik o dönemde. Dolayısıyla şimdi yeni yeni tekrardan kitabı tanıtmaya gayret edeceğiz.
Yeni çıkmış gibi tekrar şimdi.
Kesinlikle. Kesinlikle öyle.
Peki arka
Ama
kapak yazısı nasıl oldu?
şöyle, yani bir kere daha buradan gerçekten sizlerin aracılığıyla Mahir Ünsal'a işe çok teşekkür ederek başlayayım ben bu hikayeye. Ben bir gün bir kitapçıda bir kitap gördüm. Kitabın kapağında bir siyah beyaz fotoğraf gördüm ve çok böyle ilgimi çekti. O güne kadar bilmiyordum isminden. Ama çok yıllar önce yani. Ve kitabı aldım. Kitap olduğu kadar güzeldi, kitabıydı
En
Mahir
sevdiğim
Ünsal'a
kitaplarından biridir Mahir Ünsal Arış'ın.
İş. Kesinlikle. Sonra içinden birkaç böyle hızlıca bir şeyler okudum. Baktım inanılmaz güzel ve çok böyle cümleleri çok yakın geliyor bana. Sanki şey benim cümlenmiş gibi. O kadar içten o kadar samimi geliyor. Ben hemen o kitabı aldım. Elime aldım ve bırakamadım. Bitirdim o kitabı. Sonra baktım işte bangır bangır Ferdi Çalıyor Evde var. Hemen gittim onu da aldım. Sonra öyle bir baktım çok iyi bir Mahir Ünsal Eriş okur oldum. Sonra merak ettim. Mahir Ünsal Eriş'i bir araştırdım. Kendisi Ankara'yı seven bir yazar çıktı. Ben Ankaralılıktan dolayı futbolda çok aram yok ama hangi takımısın diye sorsalar Gençler Birliği'yim diyorum. Gençler Birliği taraftarıyım diyorum. Halbuki hani şu an takip etmeye çalışıyorum yine az buçuk ama hani futbola çok aram yok ama takımım Gençler Birliği'dir. Mahir Ünsal Eriş gerçekten bir Gençler Birliği taraftarı. Sıkı bir taraftar. Birçok
Taraftar, evet.
ortak nokta var.
Evet.
Sonra ben kendisini sosyal medyadan buldum ve ekledim. Emin olamadım çünkü çok az takipçisi var. Bana göre hani çok önemli bir yazar. Ve sosyal medyada daha popüler olacağını düşünüyorum. Sonra yazdım dedim ki gerçekten Mahir Ünsal Erişen'in yazar olan kişi siz misiniz diye. Evet benim dedi. Abim kusura bakmayın falan. Böyle yazışmaya başladık biz kendisiyle. Ondan sonra dedim ki ya ben de öyküler yazıyorum falan böyle konuşurken, sohbet ederken karşılıklı. Yollasam bakıp bana bir yorum yapar mısınız dedim. Tabii ki dedi. Ben dedim ki herhalde yani zaman ayıramaz ama kırmamak için de böyle yapıyor. Eminim her gün bir sürü kişi yapıyordur falan. Ben bir öykü attım, mail adresine verdim, mail gönderdim. Gece 3 ya da 4 larında bana yanıt yazdı. Gerçekten okumuş ve upuzun bir yorum yazmış bana. Ama çok güzel şeyler yazmış. Yani bir editör artık bence öykülerini görmeli. Çok güzel yazmışsın. Çok minik yani dokunuşlar olabilir belki ama hani ben çok beğendim falan gibi yorumlar yazdı. Ben dedim ki o kadar yüreklendirdiniz ki beni hani bir gün o zaman ilk öykü kitabım çıkarsa arka kapağında referans yazarsınız artık dedim. Sözüm söz dedi yazacağım dedi. Ben de ki ekran görüntüsü alıyorum bakın unutmam ben bunu dedim. Ekran görüntüsü almana gerek yok. Unutma, ben söz veriyorum yazacağım dedi. Böyle bir sözle başladı aslında her şey. Ve gerçekten kitap çıkacağı zaman sözünüzü hatırlıyor musunuz dedim. Unutmadım tabii ki dedi. Ve gerçekten dosyayı son halini, kitabın son halini gönderdim. Okudu. Sağ olsun arka kapaktaki o güzel yazıyı yazdı. Sonra İstanbul'da imza günü için gelmişti. Teşekkür için yanına gittim kendisiyle. Oturduk sohbet ettik. Gerçekten yani ilk kitabı çıkacak bir insan için çok kıymetli bir destek. Bunun için teşekkür ettim. O da yani sen o kapağın arkasına benim adımla bir referans yazılmasını layık görmüşsün. Neden yapmayalım? Bizim bizden başka kimimiz var ki edebiyatı seven, inanan, bir şeyler yazmaya, çizmeye, okumaya çalışan bir uç insanız zaten dedi. Bir kere daha dedim ki ben Mahir Ünsal Elif'i boş yere sevmiyorum gerçekten. Dolayısıyla öyle kendisinin
Evet.
yüce
Şimdi
gönüllüğü
ben de
için.
içimden onu düşünüyorum. Boşa sevmedik.
Evet, kesinlikle öyle. Boşa sevmedik. Gerçekten güzel yüreği var olsun. Çok da güzel bir arka kapak referans yazısı yazdı. Sağ olsun.
Çok güzel olmuş. Çok da güzel hikayesi varmış. Teşekkür ederiz paylaştığın için bizimle de.
Ben
Şimdi
teşekkür ederim.
Kenancığım, son olarak bizim hem kulüpte ağırladığımız yazarlarımıza hem de böyle podcast konuklarımıza sorduğumuz bir sorumuz var. Sana da onu sormak istiyorum. Okurken böyle seni çok etkileyen, hatta belki yazma sürecine de katkı sağlayan ya da hayatımın kitabı bu diyebileceğin kitaplar var mıdır?
Yani şöyle, insanlar hayatımın kitabı derler ya, ben bu tanımlamaya birazcık uzağım. Neden uzağım? Böyle bir kitapla hayatın değişebileceğini, kırılma anı yaşanabileceğine inanmıyorum. Bir an hayatımız bir yerde kırılabilir, değişebilir ama o ana gelene kadar bizi o ana getiren arkasında milyonlarca an var bence. Dolayısıyla bir birikimin sonucunda bir noktaya geliyoruz. O son damla belki olabilir ya da tanıştığımız bir insan olabilir, yaşadığımız bir olay olabilir. O yüzden de hani bir kitaba çok fazla yük yüklememek lazım, sorumluluk yüklememek lazım diye bakarım. Okuduğum her kitap, istisnasız söylüyorum, her kitap bir şeyler katmıştır. Ama tabii ki çok severek okuduğumda, kapattığımda iyi ki okudum dediğim birçok kitap olmuştur hayatımda. Öyküleri seven bir insan olarak tabii ki hani en başta gerçekten Sait Faik Abasıyan'ın kitaplarını, öykülerini okumak benim için bambaşka bir şeydi daha genç yaşlarda. O öykülerle yoğrulmak, onları okumak çok özel hisler uyandırmıştı. Az önce de söyledim. Gerçekten bir kere daha hani sırf destek oldu, referans yazısını yazdı kitabımın arkasında diye değil ama Mahir Ünsal Eriş'i çok severim. Kalemini çok severim, yazdıklarını çok severim. Mahir Ünsal Eriş'in kendisi çok sevmiyor geriye dönüp baktığında o kitaplarını ama olduğu kadar güzellik ve bangır bangır perde çalıyor evde. Bence
Ah,
çok
benim de
özel
en sevdiğim
kitaplar.
ikisidir.
Evet,
Çok.
kendisinin de bence kitaplar arasında en sevmediği. Kendisi de söylüyor. O kitapların nedense
Ah,
ilk
ben de
çıkan
seç
kitapları
desen
olduğu
ikisini
için
seçerim.
muhtemelen. Evet, bence o kitapları
Muhtemelen.
güzel. Diğer kitapları da tabii ki çok güzel. Yani Mahir Ünsal için bütün kitaplarını okudum. Diğer kitapları da, diğer öykü kitapları da yazdığı kitaplar da güzel ama bu iki kitabın bende yeri ayrıdır diyebilirim. Belki de o dönem ben bu kitap yazma fikrini kafama koyup yazmaya başladığımda yolumu kesişmiş olmasından da dolayı olabilir. Son yıllarda birisi daha var ki gerçekten ben çok severek okuyorum. Çok özel bence. Yazdıkları çok özel. Yüreği de çok güzel bir insan o da. Şermin Yaşar. Gerçekten çok seviyorum onun kitaplarında. Deli Tarla mesela bir kere okuduğum, bir kere de sesli kitabını dinlediğim ki hayatta bir kitabı iki defa okumamışımdır ama o kitabı hem okudum hem sesli kitabını dinledim. Çok severek okudum. Dolayısıyla Şermin Yaşar'ı da söyleyebilirim diye düşünüyorum.
Biraz işte onu diyordum. Böyle okuduğumuz dönem de etkiliyor sanki bizi. Ya yani o kitabın bizi etkileyip etkilemediğini o dönem de belirliyor birazcık. Bazı zamanlar oluyor ki elimize almayacağımız kitap o an bizi çok etkileyebiliyor.
Kesinlikle. Hayatın içerisinde duygularımızla varız. Yaşadığımız olaylar, karşılaştığımız her şey karşısında o hissettiğimiz duygular bizi biz yapıyor. Ve o duygular başkalarının satırlarında karşımıza çıkıyor bazen. Ve bakıyoruz ki aslında yalnız tek biz yaşamıyoruz. Başka insanlar da benzer şeyler yaşıyor. Ya da biz bir şey yaşarken orada okuduğumuz bir şey bizi başka bir yönden bakmamızı sağlıyor. Bu birbirini tamamlayan, birbirini kesen yollar, birbirine dokunan yollar o zaman işte daha kıymetli hale geliyor. Dolayısıyla kitapların hayatımızdaki önemi de o. Az önce ilk başta söylemeye çalıştığım şey de biraz oydu. Hayatımız bizi bir noktaya getiriyor. Belki o son damla beklediğimiz bir cümle oluyor. Okuduğumuz, dokunduğumuz bir cümle oluyor. Dolayısıyla da dediğin çok doğru. Okuduğumuz an ne zaman ve nasıl bir ruh hali içinde okuduğumuz da çok etkili.
Kenan, o zaman iyi ki yolumuz kesişmiş seninle. Çok teşekkür ediyorum ben programa
Kesinlikle.
katıldığın için.
Ben de çok teşekkür ediyorum var bu güzel programı beni konuk ettiğin için. Hep böyle konuk alan taraftaydım. Bu tarafta olmak da ayrı bir duygu. Bunu da yaşattığın için çok teşekkürler.
Biz teşekkür ederiz. Dar vakitlerin de hem de radyo programının ve Kentin Gizli Öykülerinin de yolu açık, okuru bol olsun, dinleyeni bol olsun diliyorum. Çok teşekkürler tekrar geldiğin için.
Ben teşekkür ediyorum konuk aldığın için ve güzel dileklerin için. Çok sağ olun.
Hayatın telaşı içinde kitaplarla geçireceğiniz vaktiniz bol olsun. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.